Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından ben Deniz Ömer Çelik, siz değerli dinleyenlerimi en kalbi, en derin hürmetlerimle, muhabbetlerimle selamlıyor. Hepinize sıhhat, afiyet, iyilikler, güzellikler diliyorum. Cenab-ı Hak günlerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle doldursun, sarıp sarmalasın ve bizleri her türlü şerlerden muhafaza buyursun. Değerli dinleyenler, kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın dinini tebliğ ederken insanlara gece gündüz ebedi gerçekleri, insanlığın ebedi kurtuluşuna vesile olacak, sebep olacak gerçekleri, Allah'ın kanunlarını, Allah'ın ayetlerini, ilahi hakikatleri, inancımız olsun, ahlakımız olsun, amellerimiz, ibadetlerimiz, komşuluk hukukumuz, her türlü hayatımızla ilgili her türlü uyulması gereken doğruları anlatırken, tebliğ ederken şüphesiz Efendimizin önüne hep engeller çıkıyordu. Ve bu engelleri kaldırmak için de Efendimiz Aleyhisselam ilk defa bir önceki programda ifade ettiğimiz gibi Cenab-ı Hakk'ın da emriyle sabır ve tahammül metodunu kullandı. Hem vazifesini yapıyor, tebliğini yapıyor, çıkan engelleri aşmak için de hep sabrı kullanıyor, tahammülü kullanıyor, direniyor ve hiçbir engel Efendimiz Aleyhisselam'ın o tebliğini yapmasına engel teşkil edemiyordu. Efendimiz o engeli bu şekilde direnmek suretiyle sabırla aşıyordu. İşte Resul Efendimiz'in bu sabır ve tahammül safhasında ne şekilde sabrettiğini bize gösteren güzel örnekleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İşte komşularının yaptığı, amcası Ebu Leheb'in yaptığı, diğer müşriklerin yaptığı eziyetler ve Efendimiz'in onlara muamelesi, çok örnekleri var bunun. Bir örnek de şu: Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, o da peygamberimize düşmanlık edenlerden birisi ve üstelik bu konuda aşırı giden, küfründe, inkarında, inadında kocasına yardımcı olan kötü ahlaklı bir kadın. Öyle söylüyoruz çünkü surede ve emra'atuhu demek suretiyle Ebu Leheb'in karısının da kocasının yolunda yürüyerek cehenneme yaslandığı haber veriliyor. Kötü ahlaklı bir kadının olduğu da ifade ediliyor. Hammâtil Hatab, böyle dedikoducu, gıybetçi, söz getirip götüren, pek çok böyle Resul Efendimiz'e düşmanlık eden ve bu konuda ileri giden birisi olduğu ayette ifade ediliyor. Dolayısıyla bu da hep kocasına yardımcı olur. Onun küfründe, inkarında. Bu kadın, ismi Ümmü Cemil, her gece dikenli ağaç dallarını toplayıp büyük demet yapar, boynuna bağlar, geceliğin ayağına batsın diye Efendimizin geçeceği yollara saçardı. Yüce Allah Ebu Leheb ve karısı Ümmü Cemil hakkında Tebbet suresini indirdi. Bunu duyan Ümmü Cemil, peygamberimizin Hazreti Ebu Bekir ile birlikte Kabe'de oturduğunu öğrenip oraya vardı. Elinde bir taş bulunuyordu. Hazreti Ebu Bekir onu görünce Efendimiz'e, "Ya Resulallah, Ümmü Cemil kötü bir kadındır. Sana doğru geliyor. Onun seni görmesinden korkuyorum. Keşke bu kadın sana bir zarar vermeden kalkıp gitmiş olsaydın." dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "O beni göremez." buyurdu. Gerçekten Ümmü Cemil Efendimiz'i göremedi. böyle zaman zaman Cenab-ı Hakk'ın bir muhafazası söz konusu olabilir. Cenab-ı Hak göstermezse kimse göremez ama zaman zaman da böyle düşmanlarının peygamberimizi gördüğü, ona eziyet ettiği, üzerine işkembe attıkları, onu dövmeye yeltendikleri o da vaki. Allah korursa, korur korumadığı takdirde Efendimiz de bir insan olduğu için bu tür eziyetlere bir fiil o da muhatap olduğunu görüyoruz. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem'den hoşlanmayan Kureyş müşrikleri peygamberimizin övülmüş manasına gelen Muhammed ismini zıddına çevirerek haşa müzemmem yerilmiş, zemmedilmiş derlerdi ve Efendimiz'e bu şekilde hakaret etmek isterlerdi. Halbuki Resul Efendimiz'in Muhammed oluşu, yani övgüye layık bir şahsiyet oluşu bizzat düşmanları tarafından da kabul eden bir gerçekti. Ona Muhammed isminin yanına El Emin vasfını veren, Es-Sadık vasfını veren de yine aynı toplumdu, Kureyş toplumuydu. Ama o Allah'ın peygamberi olup da onlara nefislerinin hoşlarına gitmeyen ayetler okumaya başlayınca sırf onun getirdiği mesajı, onun getirdiği ayetleri, onlardan talep ettiği şeyleri hoşlanmadıkları için Efendimiz'e karşı geldiler. Bu karşı geliş o noktaya geldi ki Efendimiz'in Muhammed övülmüş anlamına gelen ismini müzemmem diyecek bir noktaya da bu işi getirmiş ve taşımış oldular. Ama Efendimiz yine hep bunlara sabretti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kavminin bu nevi kötü tutum ve davranışlarıyla karşılaşarak üzüntüler içinde evine döndükçe Yüce Allah onun üzüntüsünü Hazreti Hatice'nin teselli ve teşvik edici sözleriyle hep hafifletir. İlahi nusretiyle vazifesini Efendimiz'e kolaylaştırırdı. Mesela bir kısım ayet-i kerimelerde bu hususa yer verilir. Resul Efendimiz'in üzülmesine, hüzünlenmesine, içinin daralmasına yer verilir ve o iç sıkıntısından, üzüntüsünden kurtulmak için de Efendimiz'i hep secde etmesi, namaz kılması, tesbih etmesi, Allah'a hamd etmesi önerilir. Bunlardan birisi de Hicr suresinin sonunda yer alan Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدَ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Biliyoruz ki ey Resulüm, onların bu konuşmaları sebebiyle, bakınız işte peygamberimize müzemmem diyorlar, ona hep hakaret ediyorlar, diri diyorlar, mecnun diyorlar, ölsün diyorlar, böyle sürekli ve çok yönlü bir baskı var bunun burada. Kişinin bunların hepsine göğüs gelmesi, tahammülü gerçekten kolay şey değil. Açıktan hakaretler var, baskılar var. Biliyoruz ki senin göğsün, onların ileri geri konuşmaları, nahoş konuşmaları sebebiyle senin göğsün daralıyor. Bunu biliyoruz. Tesebbih bihamdi rabbike ve kümle sacidin. Sen bu onlara üzülme, hüzünlenme, Rabbinin ismini tesbih et, secde edenlerden ol ve abud rabbeke hatta yetiyekel yakin ve sana ölüm gelinceye kadar da Rabbine kulluk etmeye devam et ayetleri geliyordu. Peygamber Efendimiz ile birlikte diğer Müslümanlar da sıkıntılara katlanmak ve sabretmek durumunda kalmışlardır. Müşrikler onları yakalıyorlar, çıplak vücutlarına demir gömlekler giydiriyorlar. Kızgın güneşin altına yatırıp vücutlarının yağlarını eritiyorlardı. Yaptıkları dayanılmaz işkencelerle onlara istediklerini söyletmeye çalışıyorlardı. İşte Hazreti Bilal Efendimizin, Hazreti Ammar, Hazreti Yasir, Hazreti Sümeyye ve diğer Hazreti Suheyb Errumi, Suheyb bin Sinan Errumi ve diğerleri böyle işkencelere tabi tutuldular ve sadece işkenceli kalmıyorlar, bunları dinlerinden döndürmek için de ayeten baskı yapıyorlar, yani küfret diyorlar, inkar et diyorlar ve onlar da ne yapıyorlardı, bütün bu dayanılan işkencelere Allah için ahad ahad diyerek, Allah birdir diyerek yine sabır ve tahammül gösteriyorlardı. Kureyşlilerden her kabile içlerinden Müslümanlığı kabul edenleri hapsetmek, dövmek, aç ve susuz bırakmak, Mekke'nin en sıcak saatlerinde güneş altında tutmak gibi türlü türlü işkencelerle yıldırıp dinlerini döndürmeye çalışıyorlardı. Kimisi karşılaştığı ağır işkencelere dayanamayıp dininden dönüyor, sayıları çok az olsa da, kimisi de direniyor, Allah da onu dininden dönmekten koruyordu. Ammar bin Yasir'in babası, annesi ve kardeşi gibi dinlerinden dönmeyip işkence altında can verenler de vardı. Kureyş müşrikleri adamına ve yerine göre her türlü hakaret ve işkenceyi yapıyorlardı. Ebu Cehil, zengin ve güçlü bir kimsenin Müslüman olduğunu işitince, yani sadece köleler değil, diğer hür insanlar, zenginler, Müslüman olan herkes bir şekilde bir kanaldan eziyete ve işkenceye veya baskıya maruz kalıyordu. Mesela Ebu Cehil zengin ve güçlü bir kimsenin Müslüman olduğunu işitince varıp ona hakaret ediyor. Sen babanın dinini bıraktın ha, halbuki o senden daha hayırlıydı. Demek sen onun fikrini hiçe saydın, şerefini düşürdün öyle mi? Andolsun ki biz de senin görüşüne değer vermeyeceğiz ve onun yanlışlığını ortaya koyacağız, itibarını yok edeceğiz diye tehditler savuruyordu. Eğer İslam'ı kabeden kimse ticarette uğraşan biri ise, vallahi senin ticaretini kesele uğratacağız, servetini batıracağız diye tehdit ediyordu. Fakat yani bu tehditler de Ebu Cehil'in, kıymetli dinleyenlerim, o ortamda Efendimizin karşısında Allah düşmanı Ebu Cehil'in yapmış olduğu şu tehditler, işte ticareti yapana diyor ki senin diyor ticaretini kesele uğratacağız, servetini batıracağız. Bu tehditler günümüz dünyasında, işte diyelim ki Amerika'nın diğer bir kısım ülkelere, işte İran olabilir, Türkiye olabilir, diğer ülke olabilir, onlara yaptığı tehdidin benzeri bir tehditti. Yani sadece Ebu Cehil tek kişi olarak bu tehdidi yapmıyor. Ebu Cehil Mekke'deki müşrik site devletinin temsilcisi olarak arkasına o müşrik toplumun gücünü alarak bunu söylüyordu ve etkiliydi. Yoksa böyle etkisi olmayan, sıradan bir karşılığı sonucu olmayan bir söz kesinlikle değildi. Yani bugün Amerika'nın bir İran'a veya Türkiye'ye şöyle şöyle yaparsan sana ambargo uygularım, senin şu ticaretini engellerim demesi gibi aynı belki değerde o kadar güçlü bir tehdit anlamını taşıyordu. Müslüman olan zayıf ve fakir bir kimse ise onu döver, aldatıcı sözlerle kandırmaya ve Müslümanlıktan döndürmeye çalışırdı. Böyle herkes durumuna göre, genci, kölesi, cariyesi, ticaret yapanı, hürü, her seviyede insan kendi seviyesine göre mutlaka bir eziyete ve işkenceye uğruyordu. Bir defasında Abdullah bin Abbas'a, Resulullah'ın ashabı dinlerini bırakmakta mazur sayılacak kadar işkence görürler miydi diye sorulmuştu. İbn Abbas Efendimiz şu cevabı vermişti. Evet, vallahi müşrikler onlardan yakaladıkları birisini o kadar döver, o kadar aç ve susuz bırakarak işkence ederlerdi ki dayağın şiddetinden oturamaz hale gelir. Dininden döndürmek için söylemesini istedikleri her şeyi söylerdi. Ayılıp aklı başına geldiği zaman ise tevhide dönerdi. Hatta bu ve benzeri olaylar sebebiyle, çünkü burada bir ikrah var, yani zorlamak var, ölüm tehdidi söz konusu ve burada bir ruhsat tanımak üzere, bir takı yapmak üzere Müslümanlara böyle bir şeyi ruhsat tanıyan bir ayet-i kerime geldi. Nahl Suresi 106. ayet-i kerime, kalbi iman ile mutmain olduğu halde dinden dönmeye zorlanan kimse müstesna. Her kim imandan sonra küfre kalbini açarsa mutlaka onların üzerine Allah'tan bir gazap gelir ve kendilerine çok büyük bir azap vardır. Bu ayet-i kerimede yani bile bile Müslümanlıktan sonra bile bile dinden dönen insanlara Allah'ın gazap edeceği, onlara çok büyük bir azap da bulunacağı haber veriyor. Ama zorlanan kimseni de burada ayet-i kerime istisna ediyor. Bu istisna etmesinin sebebi de o toplumda yapılan işkenceler karşısında çaresiz kalıp yani öldürülme korkusuyla kalbi imanla dolu olduğu halde sırf canını kurtarmak için tamam sizin dediğinizi söylüyorum diyen kişiler olabiliyordu. O kadar baskı oluyordu, o kadar işkence oluyordu. Cenab-ı Hak da onlara böyle bir ruhsat tanımış bulunuyordu. Dolayısıyla Müslümanlar Mekke'deki işkenceler dayanılmaz hale gelince durumlarını Resulullah Efendimiz'e arz ettiler ve bir kurtuluş yolu talebinde bulundular. Peygamberimizden hicret için izin istediler. Efendimiz de onlara Medine'yi gösterdi. Onlar da birlikteler yola koyuldular. Bahsedilen bu işkence, çile ve ızdırapları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte sabır ve tahammülle göğüslemiş, kılıçla bir mücadeleye girmeden tebliğ ve davete devam etmiş ve İslam'ı yaşamıştır. Kıymetli dinleyenlerimiz, işte Mekke dönemi, demin de arz ettiğimiz gibi 12 yıllık Medine dönemi, Mekke dönemi, Efendimizin ve sahabenin çok değişik baskılar, işkenceler, eziyetler söz konusu olmuştu. Bunlara hep sabrederek, tahammül göstererek direndiler ve engelleri kaldırarak Müslümanlığın yayılmasına çalıştılar. Müslümanlığı yaşamaya gayret gösterdiler. Ve bu sabır ve tahammül dönemi kemale erince artık Müslümanlar sabretmesini, tahammül göstermesini, direnmesini iyice öğrendikten sonra affedebilmeyi, görmezlikten gelebilmeyi iyice benimsedikten ve ruhlarına, kalplerine yerleştirdikten sonra artık böyle duygusal davranarak veya nefsani bir arzuyla hareket edip de başkasına haksızlık yapmayacak, zulmetmeyecek, hakkı olmayan bir şeye cüret etmeyecek derecede böyle bir kalbi kıvam, olgunluk, terbiye, tezkiye olduktan sonra, gerçekleştikten sonra bu kez engelleri kaldırmak üzere Efendimiz'e cihad için ve savaş için müsaade edildiğini ve ikinci fasıl olarak engelleri kaldırmada ikinci fasıl olarak cihad ve gazveler safhasının başladığını görüyoruz. İnşallah diğer programlarımızda da Resulü Efendimiz Aleyhisselam dinin önündeki, İslam'ın tebliğinin önündeki engelleri kaldırırken bu cihad metodunu, savaş metodunu, bu yolu ne şekilde kullandı, onun örneklerini görmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tekrar hepinize hürmetlerimi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.